Ayrım 19, Bücürü Ayarla, Elmore Leonard, sayfa 192. Karen yuvarlak masada başını sağa sola çevirmeden her ikisini de görebileceği bir yere oturdu. Dokunulmamış karides salatası tabağıyla yarım bardak beyaz şarabı iterek önünden uzaklaştırdı. Chili önündeki ekmek kırıntılarını eliyle iteledi. Cutlet'in kim olduğunu ve ayı adındaki sakallının otel odasına girip eşyalarını karıştırdığını anlatacaktı. Aslında şöyle diyecekti. Harry, muhatap olduğun kişiler bu tip insanlar. Beni ekarte etmek istiyorlar. Böylece senden bir şey koparabileceklerini sanıyorlar. Güzel bir ironiydi. Eski mafya üyesi Harry'e limuzincilere dikkat etmesini, onların sahtekar olduğunu söylüyordu. Harry Karen geldikten sonra garip davranmaya başlamıştı. Karen'ı Catlett'a tanıştırmış, Catlett de onu arkadaşı Ayı'ya takdim etmişti. Karen'ı birkaç dakika ayakta tutmuşlardı. Bu sırada Catlett Harry'e hitap ederek masanın üstüne Harry'nin rulo köftesinin yanına bir anahtar bırakmıştı. Köftenin çoğu ve yanındaki fırınlanmış patates yenmişti. Harry yeşil fasulyelere dokunmamıştı. Catlett ayağa kalkarken Karen'a gülümsemiş ve koluna dokunmuş, tanıştığına memnun olduğunu söylemişti. Hoş görünümlü biriydi. Karen'a Duke Ellington'ı hatırlatmıştı. Üzerinde Armani'den veya Melrose'daki Maxfield's'dan satın alınmış en az $2000'lık kıyafet vardı. Anahtar şimdi masanın üstünde değildi. Harry Chilly'e döndü. Kim olduğunu biliyorsun, bana bahsetmiştin. Öyleyse ne? En az 150 bine ihtiyacım var ve bana bu parayı ödünç veriyor. Hiç şart koşmadı. İstediğim anlaşmayı yapabileceğim. Bütün yapmam gereken parayı oradan almak. Tamam mı? Eğer onunla bir derdin varsa bu senin sorunun, benim değil. Chilly çek mi veriyor, nakit mi diye sorana kadar her şey pek basit görünüyordu. Sorudan sonra ise konu ilginç olmaya başladı. Harry nakit dedi. Paranın şu anda havaalanında bir emanet eşya dolabında beklediğini söyledi. Catlett'in sonuçlanmayan bir iş anlaşmasından bahsettiğini anlattı. ''Tanrım, adam sana tuzak kuruyor, bunu görmüyor musun?'' dedi Chilly. ''Sen onlarla yaptığın Freaks filmi anlaşmasından çekiliyorsun, o da sana bunun için bir ders veriyor, sana para bana vermiyor. Harry, sana yaptığının karşılığını ödetiyor.'' Harry, Chilly'nin neden bahsettiğini anlamadığını söyledi. ''Harry, geri ödemeler hakkında koca bir roman yazarım. O emanet dolabına elini uzattığın anda bileklerin kelepçelenecektir, emin ol.'' dedi Chilly. Karen bu konuşmanın hiç değilse bir kısmını bile not almayı çok istedi. ''Ah, öyle mi?'' dedi Harry. ''Bana tuzak mı kuruyor? Öyleyse Catlett neden oraya seni göndermemi istedi? Çünkü başından beri benim için hiçbir şey yapmıyorsun.'' Karen, Chilly'nin gülmeye başladığını gördü ve bir an bunu şaşkınlıkla karşıladı. Chilly gülerek ve başını sallayarak, ''Harry, yanılmışım.'' dedi. ''Kusuruma bakma. Tuzak kurmak istediği kişi sen değilsin.'' Harry Karen'ın 15 yıldır tanıdığı Harry'e benzemiyordu, sessizce oturuyordu. Ama durgundu, hakarete uğramış gibiydi. Kontrol edemeyeceği bir duruma sokulduğunu anlıyordu ve aptal gibi görünmek istemiyordu. ''Anahtarı bana ver.'' dedi Chilly. ''Para eğer oradaysa ve bir sorun görmezsem alıp sana getiririm.'' Karen Harry'nin başını çevirip Chilly'e müteşekkir baktığını gördü. Sanki başka seçeneği varmış da düşünüyormuş gibi davranıyordu. Chilly'nin bana ne dercesine omuzlarını silktiğini gördü. ''Sen bilirsin Harry, ama sana söylüyorum, kendin almaya kalkışma.'' dedi Chilly. Karen Harry'nin elini cebine sokup anahtarı çıkardığını gördü. Anahtarı Chilly'e vermedi. İkisinin arasına, masanın üstüne bıraktı. $170,000. Seni tekrar görüp görmeyeceğimi merak ediyorum.'' dedi. Harry sonra ayrıldı. Chilly bunu önemsemedi. Karen'la birlikte aşağı inip bir kadeh içki içmek için bara oturdular. Yemeği orada mı yiyeceklerine yoksa başka bir yere mi gideceklerine henüz karar vermemişlerdi. Karen'ın çok sorusu vardı. Limuzincileri soruyor ve nasıl para kazandıklarını öğrenmek istiyordu. Sonra havaalanına bu akşam mı gideceğini sordu. Chilly havaalanının kalabalık olacağı, ertesi gün öğlene kadar beklemeyi düşündüğünü söyledi. Hemen bundan sonra Karen, ''Ah, söylemeyi unuttum. Miami'den bir arkadaşın evi arayıp seni sordu.'' dedi.
''Tommy Carlo mu?''
''Hayır, o değildi. Adını not ettim.'' dedi Karen. ''Ray gibi bir isim. Ray Barbone olabilir mi?''
22. Bölüm.
Delta Hava Yolları terminalindeki emanet eşya dolapları 3 çeyrek dolar karşılığında 24 saat kullanılabiliyordu. Daha fazla kullanacaksanız içinde her gelecek 24 saat için ikişer dolar bırakmanız gerekiyordu. Bir görevli gelip kullanılan süreyi kontrol ediyor ve parayı alıyordu. Chile'nin her dolabın üzerine konmuş kullanma talimatını okuması gerekti. Anlayabilmek için iki defa okudu. C018 no'lu dolabın bulunduğu bölüme gelmeden önce bu işi yaptı. C018 no'lu dolabın her iki yanındaki dolapların boş olduğunu, anahtarlarının üzerlerinde asılı durduğunu gördü. Bu durumdan memnun kaldığı kadar o gün oradaki yolcu yoğunluğundan da memnundu. Los Angeles havaalanı sabah saat 10.30'da bile kalabalıktı. Sonra gelen uçaklar tablosunu inceledi. Böylece biri sorarsa hangi uçağı beklediğini söyleyebilecekti. Dikkatini çeken uçuş Newark'tan gelen 83 sefer sayılı olanıydı. 12.30'da varıyordu. Debbie'nin elinde içi ilaç dolu bir makyaj çantasıyla ve yüzünde o sinirli ifadeyle çıkış kapısından gelişini hayal etti.
''Merhaba canım, seyahat nasıl geçti?''
''Felaketti, yemekler berbattı, hostes dayaklıktı, bir de başım ağrıdı.''
Karen'ı tanıdıktan sonra Debbie'yi ve onunla hala evli oluşunu daha fazla düşündüğünü fark etti. Gerçi Karen söz konusu olduğunda da belli bir noktanın ötesinde ciddi bir şey düşünmüyordu. Ama o noktanın ne olduğundan emin değildi. Karen'ın beğendiği tarafı Chile'nin geçmişi ve eski çevresinin ona çekici ya da rahatsız edici gelmemesiydi. Chile'ye karşı doğal davranıyordu, hava basmıyordu. Ayrıca çok çekiciydi, akıllıydı, sinema yıldızıydı veya eskiden öyleydi ve ona başka türlü bakmaya ve chill diye çağırmaya başlamıştı. Dün akşam dublörle arasında geçen olaydan sonra ona önceden olduğundan daha farklı bakmaya başlamıştı. Bunu hissetmişti. Onun hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyordu sanki. Ve soru sorarken bile daha yumuşak davranmıştı. Gerçi evli olup olmadığını veya özel hayatını sormamıştı. Karen'ı evine bırakırken içeri gelmesini isteyecek gibi hissetmişti. Çok yakınlaştığını ama her nedense fikrini değiştirdiğini düşünüyordu. Gelen uçaklar tablosunu incelerken Atlanta'dan gelen 89 sefer sayılı uçak dikkatini çekti. Monson dün Miami'den gelirken aktarma yaptığı uçaktı bu. Karen onun adını Ray Barbone olarak telaffuz ediyordu ama kim olduğunu sormamıştı. Chile'de Hergele Bones'un nasıl bir baş belası olduğundan, boyuna karşısına çıktığından, 12 yıl sonra bile tekrar ortaya çıktığından söz etmemişti. Mafya üyesi Bones'la dalaşmak eğlenceliydi ama aslında kayda değer biri değildi. Yanında o iri yarı siyahi adam olmadığı sürece onunla başa çıkmak kolaydı. Chile başında zaten başka bir siyahi olduğunu düşündü. İkincisine ihtiyacı yoktu. Neden böyleydi? Hayatında ilk defa siyahilerle başı derde giriyordu. Hediyelik eşya mağazasında mor ve altın sarısı renklerde bir Los Angeles Lakers tişörtü ve küçük boy bir siyah kumaş spor çanta satın aldı. Mağazanın kağıt torbası içindeki tişörtü spor çantaya koydu. Etraftaki diğer hediyelikleri inceledi. Los Angeles'la ilgili çok sayıda hatıra eşyası, duvar dolusu kitap ve dergi. İşe yarayacağını düşündüğü 18 yaşlarında dağınık bir delikanlı porno dergilerini inceliyordu. Chile çocuğa, iki dakikada 5 dolar kazanmak ister misin diye sordu. Çocuk Chile'ye baktı ama cevap vermedi. Şu karşıdaki emanet eşya dolaplarına gidip bu çantayı C017'ye koysana. Çocuk yine bir şey söylemedi. Karım için bir sürpriz hazırlıyorum ama elini çabuk tutman gerek, olur mu? Uçaktan çıkmadan önce halledelim. Bu belli ki mantıklı geldi ve çocuk peki diyerek kabul etti. Chile tişörtü koyduğu çantayı bir 5 dolarlık banknot ile 3 çeyrek dolarla birlikte çocuğa verdi. Çocuk gitti ve elinde bir tarafında C017 yazan anahtarla geri döndü. Chile'nin yapmadığı şey polis var mı diye etrafı kolaçan etmekti. Filmlerdeki gibi bir yerlerde durup gazete okuyanları. Bu saçmaydı. Devamlı buralarda iş yapanlar belki onları tespit edebilirdi. Belki limuzinciler bilebilirdi. 170 bin dolar bu nedenle dokunulmadan dolapta bekliyordu. Chile paranın orada olduğuna emindi. Aksi halde bu kumpas söz konusu olmazdı. Polisler seni yakalayıp örneğin uyuşturucu parası nedeniyle suçlayabilirdi veya dolapta nakit paradan başka şeyler, mesela uyuşturucu da çıkabilirdi. Böylece suç ağırlaşırdı. Etrafı kolaçan etmenin bir faydası yoktu. Çünkü kumpas söz konusuysa Catlett polisleri arayıp haber vermiş olmalıydı. Ve etrafta bir sürü polis uzakta bir yerlerden C018 numaralı dolabı gözlüyor olmalıydı. Öyleyse bunu dert etmemeliydi. Bunun yerine Chilly şöyle yaptı. Birkaç saatliğine havaalanından ayrıldı. Manchester Bulvarı üzerinde bir İtalyan restoranı bulana kadar arabasını sürdü. Orada bir kadeh kırmızı şarap eşliğinde deniz mahsulü spagetti yedi. Restorandayken Sunset Marquis başlıklı bir not kağıdına Newark'tan gelecek uçağın varış saatini ve numarasını yazdı. Bütün bu yaptıkları gereksiz işler gibi görünüyordu ama gerektiği takdirde anlatacağı bir hikaye olmalıydı. Anında uydurulmuş bir masal değil. Saat 12.30'da Delta Hava Yolları Terminali bekleme kapısında 12.40'da varması gereken 83 sefer sayılı uçağı bekliyordu. Uçak indiğinde saat 1:05 geçiyordu. Uçaktan inen bütün yolcuların o beklerken önünden geçip dışarı çıkmalarını seyretti. Bu iş tamamlandıktan sonra 33 adet dolabın bulunduğu tarafa doğru yürüdü. Her sırada üst üste üçer dolap vardı. C018 ortadaydı. Acele etmeden iki yöne göz attı. Arkasından bir grup insanın geçmesini bekledi. İnsanlar geçtiği sırada uzandı ve C017 no'lu dolabı açarak içindeki spor çantayı aldı. Ama mağazanın torbasını içeride bıraktı, dolabı kapadı. 10 metre uzaklaşmıştı ki takım elbiseli bir siyahi önüne çıkarak durdurdu. ''Özür dilerim bayım, lütfen benimle gelir misiniz?'' Şimdi yanında kareli yün bir gömlek giymiş iri yarı başka biri belirmişti. Biraz ötede bir başkası elindeki telsizle konuşuyordu. Hepsi birlikte ortaya çıkmıştı. Siyahi olanı kimliğini açmış gösteriyordu. Hepsi uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele masasındandı. ''Çeli, bir sorun mu var?'' diye sordu şaşkın bir tavırla. ''Neler oluyor?'' Siyahi olan arkasını dönerek yürümeye başladı. Kareli gömlekli olan onu takip edelim ve olay çıkarmayalım, ne dersin dedi. Chilly'yi üzerinde sadece yetkili personel girebilir yazılı bir kapının önüne getirdiler. Siyahi olan kapıyı anahtarıyla açtı, ofisin içi boştu ve floresan lambalarla aydınlatılmıştı. Metal masanın üzerinde hiçbir şey yoktu, bir küllük bile. Odada 3 sandalye vardı ama ona oturmasını söylemediler. Kareli gömlekli Chilly'ye ceplerinde ne varsa çıkarıp masanın üzerine bırakmasını söyledi. Bu işin resmileştiğine delaletti. Chilly korkmuş gibi davranarak söyleneni yaptı. Yanlış kişiyi yakaladıklarını anlatıyordu. Siyahi olan cüzdanını açtı ve ehliyetine bakarken diğeri spor çantasının içinden Lakers tişörtünü çıkarmış, başka bir şey var mı diye çantayı karıştırıyordu. İfadesiz şekilde birbirlerine baktılar ve siyahi olan ''Miami'de mi oturuyorsun?'' diye sordu. ''Evet'' dedi Chilly. ''Los Angeles'ta ne yapıyorsun?'' ''Sinema sektöründe çalışıyorum'' dedi Chilly. İki adam tekrar birbirine baktı. Siyahi olanı ''Yatırımcısın öyle mi?'' diye sordu. ''Yapımcıyım'' diye cevapladı Chilly. ''Zigzag prodüksiyonla çalışıyorum.'' ''Kart vizitin var mı?'' ''Henüz yok, daha yeni başladım.'' Kareli gömlekli masanın üzerindekileri inceledi ve ''Hepsi bu kadar mı?'' diye sordu. ''Hepsi bu kadar'' dedi Chilly. Siyahi adamın üzerinde Newark uçağının sefer sayısı ve varış saatinin yazılı olduğu notu aldığını gördü. ''Bu not ne hakkında, anlatırsan sevinirim.'' Çok zorlanmadan bu adamlara karşı sinirli bir tavır takınması mümkündü. Kareli gömlekli ''İstersem seni soydurup arayabilirim, elimde yetki var'' dedi. ''Üstten yokla'' dedi siyahi olan. ''Neden soyup aramıyorum?'' ''Üstten yokla'' diye ısrar etti siyahi olan. Chilly siyahi olandan hoşlanmaya başlamıştı. Onun sakin tavrını beğenmişti ama diğeri için aynı şeyi söyleyemezdi. Kareli gömlekli ve iri yarı olan Chilly'yi duvara yasladı. Bacaklarını iki yana açmasını söyledi ve siyahi olan havaalanında ne işi olduğunu anlatmasını isterken yukarıdan aşağıya her tarafını yokladı. Chilly havaalanında karısını beklediğini ama karısının uçaktan çıkmadığını söyledi. Siyahi olan sebebini sordu. Eğer Miami'de oturuyorsa karısı neden Newark'tan geliyordu? Chilly kavga ettiklerini ve karısının onu terk ederek Brooklyn'e döndüğünü anlattı. Karısına Los Angeles'a gelmesini söylemişti. Belki ortam değişikliği onları tekrar bir araya getirebilirdi. Karısı kabul etmişti. Ama sonunda belli ki fikrini değiştirmişti. Karısının onu 12 yıl önce terk ettiğini söylemedi. Siyahi adam karın Lakers taraftarı mı diye sordu. Taraftar olan benim. Los Angeles'ın her şeyine hayranım.
Burayı çok seviyorum dedi Chili ve başını arkaya çevirerek adama gülümsedi. Siyahi adam gidebileceğini söyledi. Sonra Chili masanın üzerinden eşyalarını toplarken kullandığın emanet eşya dolabının numarası neydi diye sordu. Chili bir an durdu. C-16 veya 17 idi dedi. Bir şey sorabilir miyim? Bomba mı arıyorsunuz? Aradınız onun gibi bir şey mi?
Siyahi olan orada olmaması gereken bir şey diye cevapladı.
Öyleyse neden görevliye dolapların hepsini açtırıp içlerini kontrol ettirmiyorsunuz? Belki aradığınızı bulabilirsiniz.
İyi fikir dedi siyahi. Bunu düşüneceğim.
Sizin yerinizde olsam böyle yapardım. Bir dahaki sefere doğru adamı yakalardım dedi Chili.
Hepsi bu kadardı. Masanın üzerinden cebinden çıkanları ve yeni çantasını toplayıp oradan ayrılırken siyahi adamın ona kötü kötü bakışı hiç hoşuna gitmedi.
23. Bölüm. Chili otoparkın 3. katına çıkana kadar dublörü göremedi. İşte oradaydı Hawaii ayısı. Toyota'nın yanında bekliyordu. Bütün gün burada bekliyor olmalıydı. Chili ona doğru yürürken üzerindeki o gömlekle seni nasıl göremedim bilmiyorum. Geçen gün giydiğinle aynı. Sadece hatmi çiçeklerinin rengi farklı değil mi dedi. Ayı cevap vermedi. Merdivenden düşerken bir yeri yaralanmamıştı, iyi görünüyordu.
Anahtar yanında değildi demek dedi.
Öyle olsaydı burada olabilir miydim dedi Chili. Birine tuzak kurup işe yaramasını istiyorsanız işin içinde bir sürpriz olmalı, bunu hatırlıyor musun?
Onları tespit ettin demek.
Bu adam ya çok aptaldı ya da canı sohbet etmek istiyordu. Kimi kastediyorsun, polisleri mi? Eğer onların orada olduğunu bilseydim hangileri olduğu ne fark ederdi?
Adamı oldun, o siyahiye söyle beceremedi. Hanginizin fikriydi? Senin mi onun mu?
Ayı cevap vermedi.
Dayak yediğim filmlerde bunun işe yaradığını mı gördün? Gerçek hayatla filmler arasında epey bir fark var değil mi dedi Chili.
Şimdi konuşan Chili'ydi, her nedense Hawaii gömlekli bu adama acımıştı.
Hangi filmlerde çalışmıştın? Acaba hiç izlediğim oldu mu?
Ayı film adlarını hatırlamaya çalışıyormuş gibi tereddüt etti. Aklındaki bu değildi ama.
O anahtarı istiyorum dedi.
Neden bahsediyorsun?
Emanet eşya dolabının anahtarını.
Hangi anahtarı kastediyorsun biliyorum dedi. Bana bunu nasıl söylersin inanamıyorum.
Kurduğunuz tuzak işe yaramadı. Şimdi anahtarı mı istiyorsun?
Katlı dolabı açmadığına göre anlaşmanın iptal edildiğini söyledi.
Ciddi mi söylüyorsun dedi Chili. Siz böyle mi iş yapıyorsunuz? Hala hayatta olduğunuza inanamıyorum.
Ayı bakmaya devam ediyor ama ağzını açmıyordu.
Bak dedi Chili, sen de benim kadar biliyorsun ki o anahtarı sana vermeyeceğim. Tabii kafama silah dayamadığın takdirde. Ancak ondan sonra seninle konuşacak bir konumuz olabilir. Aksi halde arabadan uzaklaşmanı istiyorum.
Silaha ihtiyacım yok dedi ayı. Anahtar nerede? Eğer üzerinde değilse burada bir yerlerdedir.
Chili başını iki yana salladı. Bu işten sıkılmıştı ama ayı için hala biraz üzülüyordu. Adam bu işe fazla gönüllü görünmüyordu. Belli ki kendisine söylenenleri yapıyordu yalnızca.
Chili düşünceli düşünceli baktı. Tekrar ayıya döndü ve sol dizine kuvvetli bir tekme attı. Ayı tökezledi ve iki büklüm oldu. Chili iki eliyle onu saçlarından yakaladı ve başını aşağıya çekti. Sonra suratına diziyle vurdu. Bu darbe ayıyı dikleştirdi. Bu sefer Chili bütün gücüyle adamın karnına, tam göğüs kafesinin altına vurdu. Ayı yutkundu, ağzını açarak nefes almaya çalıştı. Acı içinde ve çaresizdi. Chili kolunu yakalayarak, ''Yere sırt üstü yat, nefes almak istiyorsan dediğimi yap.'' dedi. Ayıyı betonun üzerine yatırdı, gömleğini açtı, pantolonunun kemerinden tutup havaya doğru kaldırdı. Dün üzerinde olan aynı mavi pantolonu giymişti. Ağzından derin nefes al ve yavaş yavaş bırak, tamam öyle dedi. Ayı normal nefes almaya başlayınca Chili onun dişlerini kontrol etti, burnunu yokladı ve ''Hey, bana bak.'' dedi. Ayı gözlerini yukarı çevirerek Chili'ye baktı. ''Patronuna onu bir daha görmek istemediğimi söyle.'' dedi Chili. ''Harry ile bir anlaşma yaptı, anlaşma anlaşmadır. Emanet dolabından parayı almaktan bahsediyorum, eğer alabilirsek. Alamazsak tamam, anlaşma o zaman iptal olur.'' Ama her iki halde de bir daha onu etrafta görmek istemiyorum. Anladın mı? Ona bunları aktarabilecek misin? Ayı onaylıyormuşa benziyordu. Gözlerini açıp kapatıyordu.
Onun gibi bir adamla neden takılıyorsun? Sen filmlerde oynadın değil mi? Dublör değil miydin? Hayatında böbürlenebileceği ne iş yapmış ki? Seni istismar ediyor. Sen de bunu kabul ediyorsun. İyi misin?
Çok kötü değilim dedi ayı. Merdivenlerden düştüğünde çok kötü oldun mu?
Ayı sol kalçasını tuttu.
Sanırım bacak kaslarım zedelendi.
Senin yerinde olsaydım dedi Çili, bir an önce o adamdan ayrılırdım. Hayır, önce onu merdivenlerden aşağıya atardım. Nasıl oluyormuş görsün, daha sonra bırakırdım.
Ayı bir şey söylemedi ama gözlerindeki ifade bunu yapmayı düşündüğünü anlatıyordu.
Kaç filmde oynadın?
60 civarında.
Yapma yahu dedi Çili. Mesela hangileri?
19. ayrımın sonu. Sayfa 202.